Ayrım 22. Umutlar ve İdamlar. Altan Öymen. Sayfa 234. Evet, gelelim yassı adaya. Bizim gazeteci arkadaşlar Ankara'daki, İstanbul'daki ve diğer birkaç yerdeki hapishanelerden çıkarken Yassıada hapishanesinin tutuklularının sayısı hızla artmıştı. Orada da gazeteci arkadaşlarımız vardı veya gazetecilik yaparken aynı zamanda politikaya girmiş olan meslektaşlarımız. Aralarında Selim Ragıp Emeç gibi, Bahadır Dülger, Mithat Perin gibi gazete sahipleri de vardı. Mekki Sait Esen gibi Cumhuriyet'in ve Tercüman'ın Ankara mümessilliğini yapmış olan kıdemli gazeteciler de. Ama gazeteci veya değil, Yassıada'daki tutuklu politikacıların ve onların sorumluluklarına katıldıkları öne sürülen bürokratların sayısı 400'e yaklaşmıştı. Milli Birlik Komitesi üyeleriyle hükümet üyelerinin onların gelecekleriyle ilgili görüşleri değişikti. Anlatmıştım, daha ihtilal gününde eski iktidar milletvekillerinin harp okuluna getirilip odalara yerleştirildiği sırada komitenin en etkili generali sayılan Kor General Cemal Madanoğlu eski iktidar mensupları hakkında bir değerlendirme metodu uygulatmış ve onlardan büyük bir kısmını evlerine göndermişti. Ve ihtilalin sayfa 53-61'ine bakabilirsiniz. Madanoğlu'na göre birilerinden hesap sorulacaksa eski iktidarın sadece üst düzeydeki yöneticilerinden sorulmalıydı. Ötekiler serbest bırakılmalıydı. Ama bu görüşü Milli Birlik Komitesi'nin bazı üyeleriyle birlikte bazı bakanlar ve komitenin hukuki konulardaki görüşlerine katkıda bulunan danışmanlar ihtilalin meşruiyeti açısından sakıncalı bulmuşlardı. Görüşleri şuydu: 27 Mayıs hareketi madem ki o zamanki iktidarın anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle gerçekleşmişti, öyleyse o anayasayı ihlal suçunun suçlularının kim olduklarının mahkeme önünde tespit edilmesi gerekirdi. O suç meclisteki oylamalarla topluca işlenmiş olduğuna göre suça kimlerin katıldığının, kimlerin katılmadığının anlaşılması ancak soruşturmalar yoluyla mümkün olabilirdi. Mesela tahkikat encümeninin kurulması kararı gibi, yetki kanunu gibi oylamalarda kimler kabul oyu vermiş, kimler vermemiş, kim nasıl davranmış, ne söylemiş, bunlar ancak tutanaklar üzerindeki incelemelerle ve tanıkların dinlenmesiyle belirlenebilirdi. Yapılması gereken şey soruşturmaların bir an önce başlatılmasıydı. Madanoğlu'nun sadece üst yöneticiler tutuklu kalsın, gerisi serbest bırakılsın tezine karşı çıkanların gerekçeleri bunlardı. Yüce divan mı, yeni bir divan mı? Tabii o gerekçelerin arkasından hemen cevaplanması gereken soru da şuydu: kim başlatacaktı o bir an önce başlatılması beklenen soruşturmaları? Eski iktidar zamanındaki ağır ceza mahkemelerinin savcılarından biri veya birkaçı mı? Yüce divana sevk edilmesine karar verilen hükümet üyeleri hakkındaki soruşturmaları yürütmekle görevli Yargıtay başsavcısı ve yardımcıları mı? Ve dava aşamasına geçilirse hangi yargıçlar bakacaklardı o davalara? Ağır ceza mahkemeleri yargıçları mı? Yüce divan görevini yürütmekle görevli Yargıtay üyeleri mi? Bu soruların cevabı Milli Birlik Komitesi üyeleri arasında, kıdemli yargıçlar başta olmak üzere, birçok hukukçuyla da görüşülerek çok tartışıldı ve şu sonuca varıldı: yapılacak soruşturma bir ihtilal sonrasının soruşturması olacaktı ama adalet mekanizması içindeki hukukçulardan oluşturulacak kurullar tarafından yürürlükteki kanunlara göre yürütülecekti. Kurulacak sistemin esasları şöyleydi: eski iktidar mensupları hakkındaki soruşturmaları başlatıp sürdürmek üzere deneyimli hukukçulardan bir yüksek soruşturma kurulu kurulacaktı. Kimler hakkında dava açılacak, kimler hakkında takipsizlik kararı verilecek o kurullar da belirlenecekti. Haklarında dava açılacak olanların davalarının görülmesi için de eski dönemde haklarında soruşturma açılan bakanların yargılandığı yüce divana benzer bir divan kurulacaktı. Adı Yüksek Adalet Divanı olacaktı. Gerek Yüksek Soruşturma Kurulu'nun gerek Yüksek Adalet Divanı'nın üyeleri, yüksek yargı mensuplarının da görüşleri alınarak Milli Birlik Komitesi'nce belirlenecekti. Peki söz konusu kurul ile Yüksek Adalet Divanı'nın kurulmasının hukuki dayanağı ne olacaktı? Bu hukuki dayanak konusu Milli Birlik Komitesi üyelerinin büyük bir kısmının başlangıçtan beri önem verdiği bir konuydu. Gerçi giriştikleri hareketin adı kendilerinin koyduğu adla da ihtilaldi. Büyük Fransız ihtilalinden beri ünlü olan anlayışa göre ihtilalin kanunları normal zamanların kanunlarından farklı olabilirdi. Ama 27 Mayıs ihtilalcilerinin en azından büyük bir kısmının görüşleri biraz farklıydı. Onlar yapacakları işlerin hukukun genel ilkeleri açısından tartışmalı olsalar da en azından yürürlükteki mevzuat açısından yasal dayanakları olmasını istiyorlardı. O yasal dayanakların da hukukun genel ilkelerine fazla aykırı olmamasını sağlamaya gayret ediyorlardı. Sonuçta bu gayretin de etkisiyle şöyle bir yola girildi. Geçici olarak bir anayasa değişikliği hazırlandı. İhtilalin amacını bir kere daha açıklayan bir başlangıç bölümünü izleyen 27 maddelik bir kanun içinde geçici dönemde yapılacak işlerin kuralları konuldu ve Milli Birlik Komitesi üyelerinin tümünün imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Bu anayasanın belirli maddelerini geçici olarak değiştiren ve bir olağanüstü hal kararnamesini andıran bir metindi. En önemli bölümü de eski iktidar mensupları hakkında yapılacak soruşturmalarla ilgili kuralları içeren bölümüydü. Bir numaralı kanun. Kanunun adı anayasanın bazı hükümlerinin kaldırılması ve bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki geçici kanundu. Bu Milli Birlik Komitesi'nin bir numaralı kanunuydu. Kabul tarihi 18 Haziran 1960'tı. Devlet yönetiminin yeni seçimler yapılıncaya kadarki geçici kurallarını içeriyordu. Bir özelliği de şuydu, yürürlüğe giriş tarihi kabul tarihinden 15 gün önceydi. Bununla devlette 27 Mayıs'tan itibaren oluşturulmuş olan fiili duruma, hukuki olmasa da ihtilal usulünce bir kanuni dayanak oluşturulmak istenmişti. Gerçi kanunun başına iki paragraflık bir başlangıç bölümü yazılmıştı. Bunun ikinci paragrafı 27 Mayıs'tan bir gün sonra açıklanan ihtilal gerekçesinin özeti gibiydi. Şöyleydi. İktidar partisi idarecileri tarafından anayasanın çiğnenmesi, Türk milletinin bütün fert ve insanlık hak ve hürriyetlerinin ve masuniyetlerinin yani dokunulmazlıklarının ortadan kaldırılması, muhalefet murakabesi yani denetimi işlemez hale getirilerek tek parti diktatoryası kurulması suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi fiilen bir parti grubu durumuna düşürülmüş ve meşruluğunu kaybetmişti. İkinci paragrafta da ordunun bir zamanlar çok ünlü olup her askeri müdahaleye gerekçe oluşturan Ordu İç Hizmet Kanunu'nun 34. maddesine atıfta bulunulmuştu. Şöyle, Ordu Daili Hizmet Kanunu'nun 34. maddesi ile Türk yurdunu ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yani anayasa ile tayin edilmiş olan Türk Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumak vazifesi kendisine verilmiş olan Türk ordusu, vatandaşı birbirine düşürmek suretiyle Türk vatanını ve milli varlığı tehlikeye koymuş olan eski iktidara karşı bu mukaddes yani kutsal kanuni vazifesini yerine getirmek ve hukuk devletini yeniden kurmak için Türk milleti adına hareket geçerek milleti temsil vasfını kaybetmiş olan meclisi dağıtıp iktidarı geçici olarak Milli Birlik Komitesi'ne emanet etmiştir. Bu başlangıç bölümünü izleyen maddelerde yeni yasama organı olarak Milli Birlik Komitesi'nin yürütme organı olarak da yeni bir bakanlar kurulunun görev yapacağı yeni devlet yönetiminin esasları belirtilmişti. Yüksek Adalet Divanı. Yargı hakkına gelince o konudaki yenilikler daha ayrıntılıydı. Yargı hakkı tarafsız ve bağımsız mahkemelerce kanun sınırları içinde millet adına kullanılır ilkesi vurgulandıktan sonra o konudaki 6. maddede eski iktidar mensupları hakkındaki iddiaları soruşturmak üzere görevlendirilen Yüksek Adalet Divanı ile Yüksek Soruşturma Kurulu'nun oluşumu yer alıyordu. 6. madde şu cümleyle başlıyordu. Sakıt yani düşmüş, mevkinden düşürülmüş, reisi cumhur ile başvekil ve vekilleri ve eski iktidar mensuplarını ve bunların suçlarına iştirak edenleri yargılamak üzere bir Yüksek Adalet Divanı kurulur. Daha sonraki fıkralar divanın kuruluş şekliyle ilgiliydi. Buna göre divan bir başkan ile 8'i asli, 6'sı yedek üye olmak üzere 15 hakimden oluşacaktı. Hakimler adli, idari ve askeri yargıya mensup olabileceklerdi. Gösterilecek adaylar hükümetçe belirlenip Milli Birlik Komitesi'ne sunulacaktı. Son kararı komite verecekti. 1960'ın Eylül ayında görevine başlayacak olan ve aldığı kararlar dolayısıyla çok eleştirilen Yüksek Adalet Divanı'nın halk arasındaki adıyla Yassıada Mahkemesi'nin kuruluş şekli böyleydi. Divanın vereceği kararlardan önceki soruşturmaları yürütüp haklarında suç iddiaları bulunan şüphelilerin yargılanmasına gerek olup olmadığına karar verecek olan Yüksek Soruşturma Kurulu'nun oluşumu ve işleyişi de gene aynı maddede şu şekilde düzenlenmişti. Yüksek Soruşturma Kurulu'nun üye sayısı 30 olacaktı. Başkanı ve üyeleri Bakanlar Kurulu'nun önerisi üzerine gene Milli Birlik Komitesi tarafından belirlenecekti. Yüksek Adalet Divanı'ndaki savcılık görevlerini üstlenecek bir başsavcı ile 5 savcı yardımcısı ve 5 yedeği de o 30 üyeli kurulun içinden gene Bakanlar Kurulu'nun önerisi ve Milli Birlik Komitesi kararıyla seçilecekti. İdam sözünün gündeme girişi. 6. maddede bunlardan başka Yüksek Adalet Divanı'nın kararlarının kesin olduğu, yani o kararlara hukuken itiraz edilemeyeceği de belirtilmişti. Ancak buna bir cümle daha ilave edilmişti. Şu cümle: ancak idam kararlarının infazı, yani yerine getirilmesi, Milli Birlik Komitesi'nin tasdikine bağlıdır. Bununla o idam sözü 27 Mayıs'tan sonra çıkarılan bir yasa metnine ilk defa giriyordu. Yassıada'da muhakeme edilecek eski politikacılar hakkında idam kararı verilmesi gibi ürkütücü bir ihtimal yeni dönemin bazı yöneticilerinin aklından geçse de bunu kimse açıkça ifade etmiyordu. Ama ortada şöyle bir durum vardı. 27 Mayıs'ta yönetime el koyan ihtilalcilerin eski iktidar mensuplarına yönelttiği suçlama, anayasayı cebren çiğneyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevini yapamaz hale getirmeye teşebbüs etmekte. O suçun cezası ise Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesine göre idamdı. Hatta sadece idamdı. O zamanki 146. maddeye o suç için idamdan başka bir ceza yazılmamıştı. Türk Ceza Kanunu'nun o maddesi iki fıkradan oluşuyordu. Birinci fıkrasının metni şöyleydi. Madde 146. Türkiye Cumhuriyeti Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun tamamını veya bir kısmını tayir, tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisi'ni ıskata veya vazifesini yapmaktan mene cebren teşebbüs edenler idam cezasına mahkum olur. Maddenin ikinci fıkrası o suça propaganda yoluyla teşvik edici eylemlerle katılan ikinci derecedeki failler içinde aynı cezanın verilmesini öngörüyordu. Yani idam cezasının. İkinci fıkranın metni de şöyleydi. 65. maddede gösterilen şekil ve suretlerle gerek yalnızca, gerek birkaç kişiyle birlikte kavli veya tahriri veya fiili fesat çıkararak veya meydan ve sokaklarda veya nasın toplandığı mahallerde nutuk irat veyahut yafta, talik ve neşriyat icra ederek bu cürümleri işlemeye teşvik edenler hakkında yapılan fesat teşebbüs derecesinde kalsa dahi idam cezası hükmolunur. Madde bu şekliyle 1960'ın Nisan ayında tahkikat encümeninin kurulmasını herhangi bir şekilde desteklemelerinden veya ona oy vererek katılmalarından dolayı haklarında 146. maddeden dava açılacak olanların hepsinin idama mahkum edilmesini mümkün kılan bir maddeydi. Oysa bu Milli Birlik Komitesi içindeki ve etrafındaki idam cezasının en katı taraftarlarınca bile savunulabilecek bir şey değildi. O bir numaralı kanunun çıkmasından sonra bu soruna bir çare aramaya başlandı. Hukukçularla görüşülerek Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesine eklemek üzere bir üçüncü fıkra metni hazırlandı, komiteden geçirildi ve 15 numaralı kanunun bir maddesi olarak yürürlüğe girdi. O üçüncü fıkra, beşinci fıkrada kaydedilen suçlara fer-i fail, yani ikinci derecede fail olarak iştirak edenlere ölüm cezasından daha hafif cezalar, 15 seneden 5 seneye kadar indirilen cezalar verilmesini öngörüyordu. O fıkra şöyleydi. Birinci fıkrada yazılı suça ikinci fıkrada gösterilenden gayri surette iştirak eden fer'i şerikler hakkında 5 seneden 15 seneye kadar ağır hapis ve amme, yani kamu hizmetlerinden müebbeden memnuiyet, yani ömür boyu yasaklılık cezası hükmolunur. Bu maddeye göre Yassıada duruşması savcıları 146. maddeye göre cezalandırılmaları söz konusu olan sanıkların hepsinin birden idamını isteme zorunluluğundan kurtulmuş oldular. Ama hepsinin birden idamını istemeseler de bir kısmının idamını istemeleri ihtimali ortadan kalkmadı. Tam tersine o ihtimali sık sık gündeme giren bazı tartışmalar birbirini izliyordu. Biri 65 yaş konusuydu. Bayır'ın durumu. O tartışmalardan biri Bayır'ın yaşıyla ilgili olarak başlamıştı. Türk Ceza Kanunu'nun 56. maddesine göre suçu işlediği tarihte 65 yaşını geçmiş olan suçlular idama mahkum edilirse o cezanın infaz edilmeyip müebbet hapse çevrilmesi gerekiyordu. Milli Birlik Komitesi'nde bu durum görüşülürken Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın yaşı akla gelmişti. Bayar o sırada 77 yaşındaydı. Yani kendisine idam cezası verilse bile o cezanın infaz edilmesi anayasal açıdan da mümkün değildi. O tartışma daha sonra çıkarılan 15 numaralı kanuna bir madde eklenerek sonuca bağlandı. 65 yaşını aşanlar hakkında idam cezası verilirse o cezanın uygulanmasını önleyen ceza kanunu maddesi kaldırıldı. Bu tabii çok tartışmalı bir işlemdi. Her şeyden önce hukuk açısından. Burada kanunlar geriye işlemez kuralını çiğnemenin çok ilginç bir örneği vardı. Belirli bir suçun işlendiği sırada yasal olarak uygulanamayacak bir cezanın sonradan çıkarılan bir yasayla uygulanabilir hale getirilmesi hukukun temel ilkelerine aykırıydı. Gerçi bu ve benzeri ilkeleri bu bir ihtilal uygulamasıdır. İhtilal hukuku başkadır gerekçesiyle savuşturmak isteyenler vardı. Ama belirttik, ihtilali yapanların önemli bir kısmı da yapacakları işleri hukuk kurallarından çok da fazla uzaklaşmadan yapmaya çalışıyorlardı. Konu idam olunca o gayretlerini sürdüremediler. Çünkü toplumumuzun belirli kesimlerinde ülkenin önemli sorunlarını çözmenin tek yolunun idam olduğuna inanma yanılgısına kapılanların sayısı ve etkisi o yıllarda da az değildi. Not bu kitabın yazıldığı 2000'li yıllarda da örnekleri hala kendini gösteriyordu. Fakat siyasi hayatımızdan hala çıkmamış olan o idam meraklılığı hastalığını bir yana koyalım. Konunun bir de o günlere ait bir başka tartışmayla da ilgisi vardı. Asıl sorumluluk Menderes'te mi, Bayar'da mı tartışması? O tartışma kamuoyunun geniş kesimlerinde olduğu gibi bizzat DP'liler arasında da vardı. Bayar'ın cezalandırılmasına imkan verecek olan yasa değişikliği, o değişikliği yapan Milli Birlik Komitesi çoğunluğunun asıl sorumlunun Bayar olduğunu düşündüğü şeklinde algılanmıştı. Milli Birlik Komitesi üyeleri ise öyle bir algının yanlış olduğunu, komitenin o konuda tam bir tarafsızlık içinde olduğunu duyurmaya çalışıyordu. Komite sözcülerinden o algıya karşı açıklamalar yapılıyordu. Komitede o sıralarda yassı adayla ilgili konuların sorumlusu olarak genel sekreterlik yapan Yarbay Orhan Erkanlı konu hakkındaki görüşünü sonradan yayımlanan anılarında da açıklamıştı. Diyordu ki, o tarihte Celal Bayar'ı mahkum edebilmek için bu maddenin kaldırıldığı iddia edilmişti. Hakikat halde bahis konusu olan yalnız Bayar değil, eski meclisin 55 üyesiydi. Zira eski mecliste yaş haddini aşmış durumda 55 kişi vardı. Orhan Erkanlı'nın açıklamasından anlaşılan şuydu, Yüksek Adalet Divanı aynı derecede suçlu gördüklerine idam cezası verecekse, bundan bazılarının sadece yaş haddini geçtikleri gerekçesiyle kurtulmaları ve o cezanın sadece daha genç olanlara uygulanması, daha yaşlı olanların bu cezadan kurtulması, sanıklar arasında suç ve ceza açısından eşitlik ilkesine aykırı olabilirdi. Yapılan yasa değişikliği o eşitsizliği kaldırma gerekçesiyle yapılmıştı. Genel bir ceza uygulamasında eğer idam cezası verilecekse o cezanın sadece Bayar'a değil yaşı 60'ı aşmış olan öteki 54 sanığa uygulanması gerekirdi. Bu zaten Erkanlı'nın anılarındaki daha sonraki cümlelerinden de anlaşılıyor. Şöyle diyor Erkanlı. Belirtmek istenen gerçek bu maddenin yalnız Bayar hedef alınarak değil 55 kişiyi ilgilendirdiği için değiştirildiğidir. Gene bir Bayar konusu. Erkanlı Celal Bayar'la ilgili bir başka hukuki tartışmaya da değiniyor. Bayar 27 Mayıs 1960'dan önce yürürlükte olan anayasaya göre Cumhurbaşkanlığı görevi dolayısıyla aldığı kararlardan ve imzalayacağı işlemlerden dolayı sorumlu tutulmuyordu. Gerçi DP dönemindeki fiili durumda iktidar icraatının çeşitli alanlardaki karar ve uygulamalarında onun tutumunun belirleyici rol oynadığı herkesçe bilinen bir gerçekti. Ama bu onun yargılanması için hukuki bir dayanak olamazdı. Milli Birlik Komitesi'nde, Bakanlar Kurulu'nda ve hukukçular arasında konu tartışılıyordu. Onun dışta tutulmasıyla yürütülecek bir soruşturmanın gerçekçi olmayacağı öne sürülüyor ve yargılanmasını mümkün kılacak bir hukuki gerekçe aranıyordu. Sonuçta 1924 Anayasası'nın 41. ve 17. maddelerine dayanılarak şöyle bir yorum yapıldı. Bayır'ın Cumhurbaşkanlığı görevi dışında özel alandaki karar ve eylemleri dolayısıyla milletvekillerininki gibi bir dokunulmazlığı vardı. Milletvekili dokunulmazlığı ise milletvekillerinin görev süresi bitince kalkıyordu. Milletvekilleri hakkında özel konularıyla ilgili söylem ve eylemleriyle ilgili suç iddiaları dolayısıyla soruşturma açılabiliyordu. Bayır'ın durumu şimdi öyleydi. Görev süresi bitmişti, görevi dışındaki konularla ilgili dokunulmazlığı kalkmıştı ve o konuda bir tereddüt oluşması halinde son kararı verecek yer Yasama Meclisi'ydi. Yani eski dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi iken 27 Mayıs'tan sonraki dönemde de Millet Meclisi'nin yerine geçen Milli Birlik Komitesi'ydi. Erkanlı konunun Milli Birlik Komitesi'nde yapılan böyle bir yorumla sonuca bağlandığını ve Bayır'ın da öteki sanıklar gibi yargılanmasının ve suçlu bulunması halinde cezalandırılmasının anayasa hukuku açısından da mümkün hale geldiğini belirtiyordu. 22. Ayrımın sonu. Sayfa 246.